Hatıralar.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlere merhaba diyoruz. Bu haftada bakalım maziye sizinle beraber bir yolculuk yapacağız ve bu yolculuğumuz bakalım bizi nerelere götürecek. Değerli dinleyiciler, 13. asırda Venedik'ten Anadolu üzerinden geçerek İran üzerinden Çin'e kadar giden bir seyyah var. Herkes hemen hemen bunun ismini bilir. Marco Polo. Marco Polo hiç kimsenin göze alamadığı bir zamanda Venedik'ten kalkıyor, Çin'e gidiyor ve Çin'de yıllarca kalıyor. O zaman Çin İmparatoru Kubilay Han, Moğol. Ve Kubilay Han'ın yakın çevresinde bulunuyor. Çin'in her tarafını geziyor. Çin'in komşu ülkelerini geziyor. Ve bütün bunları bir seyahatname altında topluyor. Bu seyahatname bize kadar intikal ediyor. Bu sayede 13. asırda Çin ve etrafındaki ülkelerin hayatını, daha ziyade sosyal hayatını yakından öğrenme imkanını buluyoruz. Bu hafta Marco Polo seyahatnamesinden bir pasaj sizlere nakletmeye çalışacağız. Marco Polo'nun Çin seyahatlerinden, Çin'in çeşitli vilayetleri ve Çin komşularına yaptığı seyahatlerden bir derleme hatıraları sizlere nakletmek istiyoruz. Değerli dinleyiciler, bu hafta sizlere Marco Polo'nun Japonya ve Malaya adaları ve Hindistan adalarındaki seyahatlerindeki hatıralarını anlatacağız. Fakat daha önce Çin ve Hindistan arasında işleyen gemilerden bahsediyor Marco Polo. Ve bu gemilerin çok büyük olduğunu, kendi ülkelerindekinden çok büyük olduğunu, her geminin güvertesinin üzerinde 60 tane kabin olduğunu söylüyor. 4 direkli, 2'şer yelkenli gemiler. Fakat bizim ülkemizdeki gemiler dış kısmında ziflenir. Oysa burada zift kullanılmıyor. Çünkü burada ziftin ne olduğu bilinmiyor. Bunun yerine ziften daha dayanıklı reçine gibi bir madde var. Yağla karıştırarak bunu sürüyorlar. Ve zamanla gemilerin ebatlarının küçüldüğünü söylüyor. Daha eskiden daha büyük gemiler varmış. Şimdi gemiler küçülmüş. Çünkü zamanla kıyılar dolmaya başlamış. Bunun için büyük gemiler kıyılara daha güç yanaşır olmuşlar. Ondan dolayı artık daha büyük gemiler yapmamaya başlamışlar. Nehirlerde çalışan gemiler biraz daha küçük. Gemiler en fazla bir yıl hizmet görüyor. Bir yıl sonra kalafata çekiliyor. Adeta yenileniyor. Böylece 6 yıl kadar o gemi kullanılıyor. Sonra o gemi, o tekne kıyıda tenezzüh, gezinti için kullanılıyor. Bir gemi uzun bir yolculuğa çıkmadan önce küçük bir denemeden geçiriliyor. Eğer deneme gemi için muvaffak olursa gemi sefere çıkıyor. Yoksa o yıl o gemiyi kıyıda bir yerde bağlı tutuyorlar. Evet, Marco Polo Japonya'ya da gitmiş ve Japonya hakkında enteresan bilgiler veriyor. Zannederiz Japonya hakkındaki en eski bilgilere Marco Polo sahip. Japonya'nın çok büyük bir ada olduğunu, halkının iyi ve kibar bir millet olduğunu, tamamen müstakil olduğunu, hiçbir yere bağlı olmadığını ve kendilerini çok beğendiklerini, dünyada kendilerinden daha üstün bir millet tanımadıklarını söylüyor. Bunun da bir sebebi var. Japonya çok zengin. Bol miktarda altın çıkıyor. Nereye el atsalar yer altından altın çıkıyor. Altın işlemeciliği de çok gelişmiş. Fakat bu altının başka bir memlekete nakledilmesi mümkün değil. Hükümet yasaklamış. Çok sıkı bir yasak. Hiçbir Japon tüccar da olsa memleketinden dışarıya altın ihraç edemiyor. Japon İmparatoru'nun oturduğu saray dünyada gördüğüm en muhteşem saraydı. Memleketimizde damları tenekeyle veya madeni levhalarla kaplarız. Japon hükümdarının sarayının damı altın varaklarla kaplıydı. Tabii bu altınların kıymetini biçmek mümkün değil. Sarayın odaları da, sarayın kabul salonları da, hükümdarın misafir kabul ettiği salonların da duvarları hep altınla kaplı. Hem de iki parmak kalınlığında altın varaklarla kaplı. İşte bu saray, hükümdarın zenginliğini ve ülkenin haşmetini gösteriyor. Başka kıymetli taşlar da Japonya'da bol bulunuyor. Japonlar ölülerini yakıyorlar diyor Marco Polo. Gömüldüğü de var ama çoğunlukla yakılıyor. Japonya'da birisi ölüp de gömülünce ağzına çok kıymetli 3 tane iri inci koyuyorlar. Sebebini sorduğumda atalarından kendilerine intikal etmiş bir adet olduğunu, gömülen herkesin ağzına inci konduğunu, öteki dünyaya göç ederken zengin olarak göç etsin diye böyle yaptıklarını söylüyorlar, sormuş. Çin'de de böyle adetler vardı diyor. Ölenlerin yanına kıymetli altından bazı eşyalar konuyordu. Burada da böyle. 3 tane inci koyuyorlar. Bozdursun orada yesin diye. Size bir kelimeyle şunu derim diyor. Japonya tarifsiz zengin bir ülke diyor Marco Polo. Japonya bu kadar zengin olur da Kubilay Han buraya göz dikmez mi? Nerede zengin bir ülke varsa Kubilay Han oraya göz dikip oraya fethetmişti. Elbette Japonya'nın da tarifsiz zenginliğini duydu. Müşavirliğiyle görüştü. Japonya istila etmeye karar verdi. Çok güvendiği iki kumandanı bu işte vazifelendirdi. Donanma hazırlandı. Atlıya bir orduyla beraber hareket ettiler. Komutanlardan birinin adı Abakan, öbürünün adı Wonsamchin. Cesur, kabiliyetli iki kumandan. Neyse okyanusu geçtiler. Japonya'ya ayak bastılar. Japonya'nın bazı önemsiz topraklarını ele geçirdiler. Ama büyük bir kasabayı veya şehri ele geçiremediler. Bu arada aralarına kıskançlık girdi. Birbirlerini kıskandılar ve birbirlerine yardım etmediler. Günlerden bir gün kuvvetli bir fırtına çıktı. Kuzeyden esen korkunç bir rüzgar ortalığı alt üst etti. Bunu gören kumandanlar gemilere binip hemen oradan uzaklaşmanın daha doğru olacağını anladılar. Gemilere binip adalardan uzaklaştılar. Adadan 6 kilometre kadar uzaklaştılar ki fırtına arttı, dalgalar gemilerin boyunu aştı. Bu arada gemilerin çoğu sahile sürüklendi, sahilde kayalara bindirdi. Askerlerin çoğu bir küçük adaya düştüler, gemileri parçalanıp battı. Fırtına dinince kumandanlar gemilerin parçalandığı adaya geldiler. Maksatları askerlerini toplamak. Ama bakıp gördüler ki bunca askeri geri kalan teknelere bindirmek zor. Askerlerin içinden subayları ve kendi adamlarını seçtiler. Geri kalanını o küçük adada bırakıp Zayton'a doğru yelken açtılar. Adada kalan askerlerin sayısı 30 bin. Tabii iki kumandan da hadiseyi Kubilay Han'a başka türlü anlattılar ve 30 bin askeri adada terk ettiklerini söylemediler. Dönelim şimdi 30 bin kişinin durumuna. Tabii Japon hükümdarı bunu duyar duymaz hemen donanmasını ve ordusunu hazırladı. Adaya sığınmış 30 bin askerin üzerine yürümeye karar verdi. Gemilere bindiler, küçük adaya yelken açtılar. Tabii zavallı askerler komutanlarına lanet ediyorlar. Küçücük adada ne yapacaklarını bilmeden dönüp dolaşıyorlar. Derken uzaktan gemilerin adaya yaklaştığını görüyorlar. Gözlü çıkarıyorlar. Düşman gemileri olduğunu anlıyorlar. Kendilerini esir almaya geldiğini de anlıyorlar. Bunun üzerine adanın öteki sahiline kaçıp burada bir oyun hazırlıyorlar. Oyun şu, düşman gemiden adaya çıkınca usulca gemiye yaklaşacaklar ve gemileri ele geçirecekler. Neyse gözcü bırakıp adanın öteki sahiline çekilince araziye yayılıp saklanıyorlar. Çok geçmeden gözcüler haber getiriyor. Düşman adaya çıktı, bizim tarafa geliyor diye. Bunun üzerine iki koldan bir kıskaç gibi gemilerin bulunduğu kıyıya ilerliyorlar. Bakıp görüyorlar ki gemide bir iki tane nöbetçi anca var. Diğerleri hepsi adaya çıkmış. Ani bir hücumla gemileri ele geçiriyorlar ve düşman hükümdarının sarayını bulunduğu büyük adaya doğru yelken açıyorlar. Tabii oraya varınca da baş şehre hücum ediyorlar. Tabii Japon hükümdarı ihtiyatsızlık etmiş, bütün askerleri yanına almış. Baş şehirde kadınlar, çocuklar var. Tabii bu esir askerler hemen şehri ele geçiriyorlar. Nasıl ele geçiriyorlar? Düşmanın bayrağını çekiyorlar. Şehirdekiler de hükümdarlarının geldiğini zannedip kapıları açıyorlar. Böylece zahmetsizce şehri ele geçiriyorlar. Böylece şehir Kubilay'ın askerlerinin eline geçiyor. Tabii olay duyuluyor. Hükümdarın küçük adada kaldığı haberi yayılıyor. Diğer şehirlerdeki halk hemen gemilerle gidip hükümdarın yardımına koşuyorlar. Hükümdar Deli'ye dönüyor. Hemen geri dönüyor ve şehri muhasara ediyor. Muhasara 7 ay sürüyor. Kubilay Han'ın askerleri şehri müdafaa ediyorlar ama Kubilay Han'a da haber gönderemiyorlar bir türlü. Tabii bir müddet sonra teslim olmak zorunda kalıyorlar ve bir anlaşma yapıyorlar. Ve böylece canlarını bağışlarsa Japon hükümdarı adada kalacaklarını ve muhasaradan, yani kaleye hakimiyetten vazgeçeceklerini söylüyorlar. Hükümdar teklifi kabul ediyor. Askerler şehri teslim ediyorlar. Canlarını da kurtarıyorlar. 1268 yılında geçiyor bu hadise. Şimdi iki komutana ne oldu? Tabii Kubilay Han hiçbir şey gizli kalmıyor. Hadiseyi duyuyor. Hemen iki kumandanı çağırıyor. Kendisine yalan söyledikleri için ikisini ölüme mahkum ediyor. Bir tanesinin kafasının kesilmesini emrediyor. Ama öteki kumandana başka bir ceza veriyor. Zorza denilen bir ada var. Küçük bir ada. Oraya sürüyor. İncin yok bu adada. Otlak bir yer. Kumandanın iki elini bağlarla ve ellerini yumruk gibi yapıp üzerine taze hayvan derisi sarıyor ve çok sıkı sarıyorlar. Taze deri kurudukça çekiyor, büzüşüyor, yumruğu daha da sıkıyor. Böylece kumandan bu adada açlıktan ve ızdıraptan ölüyor. Burada garip bir Japon adasındaki bir adetten bahsediyor Marco Polo. Putperest bir ada. Kendi putlarına tapmayan kimseleri yakaladıkları zaman hemen yakaladıkları kişinin yakınlarına haber gönderiyorlar. Bize şu kadar para göndermezsen esirinin işi tamam. İstenilen para gelmezse dostlarını ve akrabalarını bir akşam yemeğine davet ediyorlar. Yakaladıkları esiri bir güzel kızartıp ziyafette yiyorlar diyor Marco Polo. Japon adalarının bir kısmında böyle bir hareket var. Evet, devam ediyor Marco Polo. Bu havalide 7448 tane ada var. Hepsinde de insanlar yaşar. Adalarda yeşillik boldur, meyve boldur, ağaçlar iyi cinstir, karabiber yetişir. Fakat buralara yolculuk yapmak son derece zordur. Çünkü bu denizlerde iki yönden rüzgar eser. Biri okyanusa doğru, diğeri okyanustan kıtaya doğru. Onun için yolculuk çok uzun sürer. Kışın yelken açar yola çıkarsınız. Rüzgar okyanusa doğru eser. Siz de ağır ağır adalara gidersiniz. Ama ilkbahar gelince rüzgarın istikameti değişir. Bu defa okyanustan doğru esmeye başlar. İşte o zaman yola çıkmak mümkün olur. Ve yolculuk bir yıl sürer. Onun için hakikaten zahmetli yerlerdir. Fakat buraların hepsi hemen hemen Kubilay Han'a tabi zengin adalar. Şimdi bu havalideki bir Chamba krallığını anlatıyor. Kubilay Han'a vergi veren, Kubilay Han'a bağlı bir krallık burası. Chamba bir ada. Burada enteresan adetler var. bir ikisini naklediyor Marco Polo. Çamba'da bir genç kız evlenmeden önce Çamba kralına takdim ediliyor. Kral eğer genç kızdan memnun kalırsa onu haremine alıyor. Yok, genç kızı beğenmezse bir miktar para veriyor. Böylece genç kız başkasıyla evleniyor. Ben 1285 yılında Çamba'daydım. Hareminde, kralın hareminde o kadar çok kadın vardı ki sayısını o bile bilmezdi. Kralın 326 tane çocuğu vardı. Bunlardan 150 tanesi erkek çocuğu büyümüş ve orduda vazife almış idi. Çamba çok zengin bir ülke. Bilhassa ormanlarında çok iyi cins ağaçlar yetişiyor. Ayrıca bu adada yetişen filler başka memleketlerde de çok aranan filler diyor Marco Polo. Evet, Marco Polo güneye doğru indi. Java Adası'nı anlattı. Java Adası ile alakalı enteresan şeyler yok. Sumatra'yı anlatıyor. Sumatra Adası'nda 8 ayrı hükümdarın hüküm sürdüğünü, halkın kendisine has bir dil konuştuğunu ve çok vahşi olduklarını söylüyor. Abonoz ağacı çok. Bu abonoz ağacından çok para kazandıklarını söylüyor. Sumatra Adası'nda bir şey dikkatimi çekti. O kadar güneyde ki kuzey yıldızı, yani kutup yıldızı buradan görünemiyor. Burada Müslümanlar da var. Ferlek diye bir şehir var. Ferlek halkı Müslüman olmuş. Arap tüccarların tesiriyle, Müslüman tüccarların gelip gidişiyle Müslüman olmuş. Ama bunun dışında kalan Sumatra halkının dağlarda yaşadığını ve çok vahşi, çok yabani olduğunu söylüyor. O kadar yabaniler ki diyor, buradaki insanlar çiğ çiğ insan eti yiyorlar. Hatta insan etini daha temizlemeden kanlı kanlı yediklerini söylüyor. Dinleri de var yok arası. Sabahleyin kalkıp bir şey gördükleri zaman o gün ona tapıyorlar. Bu kadar vahşi insanlar diyor. Sumatra'da havanın düzelmesini beklemek için 5 ay kaldım. Ve bu 5 ay zarfında bir kere bile kutup yıldızını görmedim. Çok güzel bir, tabii kale yaparak yaşadık diyor. Korktuk insanlardan. Deniz kıyısına bir kale yaptık. Basit bir kale. Gemimizi de yanaştırdık. O kalede 5 ay yaşadık. Bir arkamızı denize verdik. Önüne de hendekler kazdık. Çok güzel balıkları var diyor. Dünyanın en güzel balıkları burada yetişiyor. Buralarda buğday nedir bilinmiyor. Sadece pirinç ekip pirinç yiyorlar. Buğdayın yerine pirince koymuşlar. Bir de adada palmiyeye benzer bir ağaç var. Ağacın dallarını derince çiziyorlar. Çizilen yerlere kaplar bağlıyorlar. Bu kaplar bir gün bir gece bir sıvıyla doluyor. Bu sıvıyı içki olarak içiyorlar ve bu sıvı sarhoş edici bir sıvı. Sumatra'da Dagroyan diye bir yer var. Burası da çok vahşi bir yer. Burada mesela birisi hastalandığı zaman yakınları hemen bir falcı çağırıyorlar. Hastanın falına baktırıyorlar. Falcı geliyor, hastanın yıldızına bakıyor. Hastanın iyileşeceğini veya öleceğini söylüyor. Eğer hasta iyileşecekse falcı buna ilaçlar veriyor. İyileşmeyecekse, işte burası çok korkunç, yakınları, akrabaları hastanın yattığı eve adamlarını gönderip hastayı öldürüyorlar. Öldürmekle de bitmiyor. Bütün yakınlar, akrabalar eve geliyorlar. Öldürülen hastayı bir güzel pişirip afiyetle yiyorlar ve hatta ölenden tek bir parça bile kalmaması için itina ediyorlar. Sonra öldürülen hastanın kemiklerini bir güzel kaseye koyuyorlar. Bu kaseyi de bir mağaraya götürüp mutena bir yerde saklıyorlar. Bu havalide Fansur diye bir yer var. Fansur da çok vahşi. Burada da yabancıları rehin alıp para karşılığında serbest bırakıyorlar. Eğer para gelmezse rehin aldıkları insanları kesip yiyorlar. Sumatra'nın 200 kilometre kadar kuzeyinde Nikobar Adası var. Nikobar Adası'nı Marco Polo gördüğüm yerlerin içinde en yabani, en vahşi olanıdır diye tasvir ediyor. Halk vahşi hayvanlar gibi yaşıyorlar. Öyle ki başlarında kendilerini yönetecek hükümdar bile yok. Kadın erkek çırılçıplak. Kadın erkek çoluk çocuk sürü gibi. Yalnız garip bir adetleri var. Gelen giden tüccardan çok kıymetli ipekli kumaşlar alıyorlar. altınla, simle bezenmiş kumaşlar alıyorlar. Kumaşlar alıyorlar ama üstlerine bir parça kumaş bile örtmüyorlar. Buna rağmen en kıymetli kumaşları almakta yarışıyorlar. İnançları şu: bu kıymetli kumaşları satın alıp evlerinin bir köşesine asıyorlar. Kumaşları kullanmıyorlar. Ama burada kumaş zenginliğin bir işareti. Ve birbirlerine gösteriyorlar. Kimde daha çok ve daha pahalı kumaş varsa onun itibarı artıyor. Böyle bir inançları var. İnsanlar vahşi, çiğ et yiyorlar. Pirinç yemeği yapıyorlar. Bunun dışında işe yarar hiçbir şeysi yok bu Nikobar Adası'nın. Sumatra'nın kuzeyindeki iki adadan birisi Nikobar'dı. Diğeri de Andaman. Çok büyük bir ada. Burası da aynı Nikobar gibi halkı vahşi, hükümdarı yok. Andaman'a da gitmek istedim. Fakat buraya ayak basmayın dediler. Buradaki insanların çok vahşi olduğunu söylediler. Fakat ben çok merak ettim. Neden gitmemizi istemiyorsunuz dedim. Buradaki insanların insan mı köpek mi olduğunu anlayamazsınız. Biçimleri köpeğe benziyor. Vahşi insanlardır dediler. Kendilerine benzemeyenleri gördükleri zaman hemen orada çiğ çiğ yiyorlar diyor. Ben yine de Andaman'ı görmeyi çok istedim. Fakat kaptan, adanın kıyıları çok derin ve sert. Bu yüzden gemiler kolay kolay buraya yanaşamıyor. Başka türlü adaya çıkmanın imkanı da yok. Çünkü adanın kıyılarında çok kuvvetli akıntı var. Yaklaşmak bile tehlikeli. Akıntıya kapılan gemiler soluğu körfezde alıyor. Hatta kıyılar da çok derin olduğu için demirleyemiyoruz. Akıntı da var. Bir de kayalıklar var. Onun için ben buraya yanaşamam diyor. Yanaşamayım deyince artık ben Andaman'a gitmekten vazgeçtim. Fakat içimde kaldı diyor Marco Polo Andaman Adası'nı görmek. Efendim şimdi bir de meşhur Seylan Adası var. Seylan Adası'nı da ziyarete geliyor. 1500 kilometre kadar yol alıp Andaman'dan güneybatıya doğru. Ve Seylan'ı çok beğenmiş, Seylan Adası'nı. Marco Polo harikulade bir yer. Böyle cennet misali bir adayı daha önce hiç görmedim diyebilirim diyor. Tabii Hazreti Adem'in cennetten dünyaya indirildiği zaman indiği ada bu Seylan Adası'ydı. Elbette bir hikmeti vardır bunun. Geniş bir ada, büyük bir ada. Bir kısmı adanın kuzey kısmındaki karanın büyük bir parçası sular altında rüzgardan dolayı bazen çekiliyor bazen gidiyor. Ada aslında göründüğünden çok daha büyük ama çok zaman sular altında kalıyor. Puta tapan bir hükümdarı var Sendernam isminde. Halk neredeyse çırılçıplak yaşıyor. Pirinç yetişiyor. Halk pirinç yiyor. Ne mısır ne buğday hiçbir şey yok. Süt bol, susam bol. Susamın yağını çıkarıyorlar. Avcılık çok gelişmiş. Fakat hayvanı çiğ çiğ yiyenler var. Hükümdar çok zengin. Çünkü Seylan'da dünyanın en güzel yakutu çıkıyor. Ayrıca amatist, safir gibi değerli taşlar da var. Bundan dolayı hükümdar çok zengin. Hatta rivayete göre hükümdarda atalarından kalma şahane bir yakut varmış. Görmemi istediler. Gittim gördüm. Alev kırmızısıydı. Küçük bir avuç genişliğinde ve bilek kalınlığındaydı. Dünyada bir eşi olduğunu tahmin etmiyorum. Rivayete göre Kubilay Han bu yakuta talip olmuş. Hükümdar Sendernam'a elçi göndermiş. Yakutu vermesini istemiş. Fakat hükümdar yakutu vermemiş. Hatta Kubilay Han karşılığında bir şehir vermeyi bile vaat etmiş. Buna rağmen hükümdar Sendernam bu bana atalarımdan kalmıştır. Yadigardır ondan dolayı veremem demiş. Halbuki Seyran'da yaşayan halk savaşçı değil. Ne o askerleri var ne de ordusu var. Cesur davranmış kralı. Halk dövüşmeyi sevmiyor. Hatta korkak insanlar. Bir hücuma uğradıkları zaman parayla asker tutuyorlar. Dedik ya zengin bir ada. Hükümdarın böyle paralı askerlerden teşekkür eden bir küçük ordusu var. Hepsi başka memleketlerden parayla tutulmuş askerler. Evet, Seylan Adası'na gelince artık Marco Polo'nun yolu Hindistan'a çıkıyor. Zaten Hindistan'a gitmek niyetiyle bu seyahati yapmıştı. Hindistan'a ilk çıktığı yer Mağabar. En çok inci çıkarılan, dünyanın en zengin, en muhteşem ülkelerinden birisi diyor bu Mağabar. İncileriyle meşhur. Her yerden buraya inci çıkartmaya gelenler var. Bu inci çıkarılma işini de bizzat ben gittim, seyrettim. Bazı yerler 2 kulaç, bazı yerler 10 kulaç derinliğinde. Bir de akıntı var, fakat buna rağmen en çok inci buralarda bulunuyor. Bazen tek başına, bazen birkaç kişi bir araya geliyor tüccarlar. İnci avlamak için bir gemi tutuyorlar ve gemi büyük ve sırf bu iş için hazırlanmış olması lazım. Herhangi bir gemiyle bu işin yapılması mümkün değil. Çünkü gemide su kovaları ve hususi olarak yaptırılmış kovalar ve diğer alet edevat bulunması lazım. İnci toplamak çok zahmetli bir iş. Bir tüccar sadece inci ticareti yapıyor ve ömrünü inci toplamaya hasrediyor. Bunun bir mevsimi var. Nisan ve Mayıs aylarıdır umumiyetle. Mayıs'ın ilk haftasından sonra artık denize açılmazlar. Çünkü diğer aylarda burada av yapılmıyor. Kıyıdan 60 deniz mili kadar ötede demir atıyor bu gemiler. Sonra küçük kayıklara binip açılıyorlar. İnciyi de şöyle topluyorlar. Daha önceden denize dalıp inci çıkaracak adamları tutuyorlar tabii parayla. Bu adamlarla kayığa biniyorlar ve incilerin çok bulunduklarını sandıkları yere gidiyorlar. Adamlar derin bir soluk alıp denize dalıyor. Bu bölgede derinlik 3 kulaç, kimi yerlerde 5 kulaç. İşte inci avcıları derinlere dalıp midye istiridye arıyorlar. Birinci sefer dalışlarında bir şey göremezlerse tekrar dalıyorlar. Bütün iş adamların denizin dibinde daha çok kalabilmeleri. Bir seferde denizin dibinde bir şey bulamayan dalgıç soluk almak için su yüzüne çıkıyor, sonra tekrar dalıyor. İnci midye ve istiridye içinde bulunuyor. Bu midye ve istiridyeler de boy boy. İri boy var, küçük boy var, büyük boy var. İşte onların kabukları aralanıyor ve su dolu kovaya atılıyor. İnci asıl istiridyenin ve midyenin et kısmı içinde saklı. Adamlar midye veya istiridyeyi bıçakla aralıyor ve su dolu kovalara koyuyorlar. Suda midye ve istiridyenin et kısmı şişiyor ve suyun yüzüne çıkıyor. İnci de kovanın dibinde kalıyor. Bu zaman zarfında pek çok inci topluyorlar. Diğer aylarda Mayıs ayının ilk haftasından sonra inci avına çıkılmıyor. Çünkü akıntı buna mani oluyor. Ama kıyıdan 300 deniz mili uzaklaşmayı gözünüz keserse Eylül ayında, hatta Ekim ayında bile inci bulmak mümkün. Fakat orada deniz epey derin olduğu için bunun da başka zahmetleri vardır diyorlar. Hükümdar bu iş inci işinden çok büyük gelir sağlıyor. Çünkü inci tutmayı vergiye bağlamış. Bundan başka inci çıkarmak için dalan adamları da korumak için epey yüklü para veriyorlar tabii onlara. Hükümdara ödenen vergi çok yüklü. Çıkardıklarından belli bir nispetle ona veriyorlar. Ayrıca dua eden rahiplere de para veriyorlar. Çünkü bu denizlerde canavar balıklar olduğunu söylüyorlar. İnci çıkarmak için dalan adamları parçaladıklarını söylüyorlar. Onun için Brahman rahipleri dua ediyorlar. İnci avcıları da onlara para veriyor. İnci avcıları Brahman rahipleri sadece gündüz dua ederler. Gece ağızlarını açmaz, dua etmezler. Tuttukları her 20 incinin birini Brahman rahiplerine verirler. Brahman rahipleri sadece deniz canavarları için değil, vahşi hayvanlara ve vahşi kuşlara karşı da bize dua ederler dedi inci avcıları, diyor Marco Polo. Efendim, Mağabar'da dikkatimi çeken husus şu ki, burada terzi yok. Elbise diken bir yana kumaş kesene bile rastlayamazsınız. Çünkü Mağabar çok sıcak bir yer. Havası boğucu değil ama, kışın da soğuk olmuyor. Yazın da boğucu sıcaklar bastırmıyor. Halk bunun için yarı çıplak dolaşıyor. Sadece küçük bir kumaş parçasıyla apış arasını örtüyor, o kadar. Halk da hükümdar da aynı kılıkta dolaşıyor. Tabii hükümdarın sarındığı kumaş ipekli kumaş. Hem de bu ipekli kumaşın kenarlarına kıymetli taşlar işlenmiş. Yani hükümdarın üzerindeki kumaş parçası da büyük bir servet. Bir hükümdarın boynunda üzerinde ipek bir ipliğe dizilmiş 104 tane nefis inci ve yakut bulunan bir kolye. Neden 104 tane olduğunu merak ettim. Buradaki halkın taptıkları putların sayısı 104. Her biri için bir kıymetli taşı hükümdarın kolyesine dizmişler. Hükümdar her sabah kolyesindeki kıymetli taşlar kadar dua eder. Bu atalarından kendilerine kalmış bir vazife. Peki hükümdar nasıl dua ediyor? 104 defa Pakauta diyor. Pakauta demek Mabar halkının inançlarına göre dua etmek demek. Hükümdarın sadece boynunda değil, kollarında ve bacaklarında da üçer tane bilezik var. Her bileziğin üzerinde nadide yakut ve inciler var. Bir de her iki ayağının baş parmağına kocaman birer inci takmış. Hiç kimse bu hazinenin hesabını yapamaz. Çünkü mağarada çok kıymetli inciler, yakutlar, safirler, zümrütler çıkıyor. Ayrıca hazinesinde de çok taşlar var. Evet, sadece apış arasını örten bir ipekli kumaş var ama hükümdarın giydiği, taktığı taşların her birisi birer servet. Evet, hükümdar bir emirname yayınlamış, ülkesinde çıkan ve belirli bir yüklükten fazla olan inci, yakut veya kıymetli bir taşın ülkesinden çıkarılmasını yasaklamış. Ve herkes bu taşı, yani elinde böyle belli normal büyüklüğün dışındaki bir taşı bulunduranlar hükümdara götürüyorlar. Hükümdar onlara mükafat veriyor. Hatta bu mücevherin değerinin iki katını veriyor. Dolayısıyla Malabar hükümdarının dillere destan bir hazinesi var. Hükümdarın büyük bir haremi var. Haremde 500 hanımı var. Nerede güzel bir kadın görse haremine alır. Hatta günlerden bir gün erkek kardeşinin karısına göz koymuş hükümdar. Çekmiş onu hareme almış. Erkek kardeşi bir şey söylememiş ama işten işe hazırlanmış. Kuvvetlerini toplayıp hükümdarı bastırmış. Daha doğrusu bastırmaya karar vermiş. Tam savaşacakları sırada anneleri müdahale etmiş, aralarına girmiş. Eğer birbirlerinizle vuruşursanız size süt verdiğim göğüslerimi keserim demiş. Ve bunun üzerine ortalık yatışmış. Yani hükümdarın başına bu harem sevdasından dolayı büyük bir bela gelecekti diyor Marco Polo. Bir de hükümdarın yanında yardımcıları var. Nereye gitse bu yardımcılar onunla beraber gidiyorlar ve hükümdar gibi muamele görüyorlar. Sadece bu hükümdar değil. Bundan önceki bütün hükümdarların da böyle yakın adamları varmış. Hükümdar ölünce bu yakın adamlar da ne yapıyorlar? Onu anlatıyor Marco Polo. Buradaki adetlerden biri şu: ölüler yakılıyor. Ölenin zenginliğine göre tabii değişiyor bu. Kiminde muhteşem bir merasim hazırlıyorlar. Hükümdar için hazırlanan merasim de çok muhteşem oluyor. Hükümdarın cesedini ateşe atıp yakarlarken hükümdarın en yakın adamları da diri diri kendilerini ateşe atıyorlar ve hükümdarın cesediyle beraber yanıyorlar. İnançlarına göre hükümdara bu dünyada yardım eden, ona yakın olanlar hükümdarı öteki dünyada da yalnız bırakmıyor ve böylece hükümdarın cesediyle beraber yanıyorlar. Bu da çok garip bir inanç. Bir başka garip adet de, bir hükümdar ölüp de geride büyük bir hazine bıraktığın zaman varisleri, yani oğulları, o hazineye sürmüyorlar. Babamın bana bıraktığı ülkeye ve krallığa şimdi ben hakimim. Tebam da var. Onun için hazinesine el süremem. O nasıl kazandıysa ben de kazanabilirim diyor ve babalarının hazinelerine el sürmüyorlar. Böyle olunca ülkede babadan oğula intikal eden nice muhteşem hazineler var diyor. Mağbarda at yetiştirilmiyor. Memlekette at var ama bunlar dışarıdan getiriliyor. Hükümdar yıllık gelirinin önemli bir kısmını at satın almak için harcıyor. Hürmüz, Kayis, Dofar ve Aden'den tüccarlar seçme atları, gemileri yükleyip buraya getiriyorlar ve her yıl hükümdar 2000'den fazla at satın alıyor. Ama yıl sonunda bunlardan en fazla 150'si sağ kalıyor. Çünkü memlekette atlara bakmayı bilen kimse yok. Onun için atlar hastalanıp ölüyorlar. Peki bu atlardan anlayan at bakıcıları niçin getirmiyorsunuz diye sorduğumda da, atların en iyi cinsleri Hürmüz'den ve Aden'den geliyor. Onlar da bize böyle adamları göndermiyorlar. Çünkü ne kadar hayvan telef olursa o kadar kazançları artıyor diyorlar. Hindistan'da feci adet çok. Bir adam bir suç işler ve hükümdar onu ölüme mahkum ederse, suçlu hükümdara şunları söylüyor: izin verirseniz kendimi falan idolun aşkı için öldüreceğim idol dediği put. Bunun üzerine hükümdar suçlunun isteğine razı oluyor. Suçlunun akrabaları ve yakınları onu alıyorlar, bir sandalyeye oturtuyorlar. Bütün şehirde dolaştırılıyor. Bu sırada suçlu durmadan şunu tekrarlıyor: kendimi filan putun aşkı için öldüreceğim. Yakınlar da bağırıyorlar: şu gördüğünüz cesur adam kendisini şu putun aşkı için öldürecek. Neyse, sonra hükmün infaz edileceği yere geliyorlar. Suçlu son olarak kendisini o putun aşkı için öldüreceğini ilan ediyor. Keskin ve sivri bir hançeri alıyor, karnına, kollarına, göğüslerine saplıyor çeşitli hançerleri. Öldükten sonra da yakınlar onun cesedini alıp yakıyorlar. Böyle bir garip adetleri var. Bir başka kötü adetleri de şu: bir adam ölünce cesedi yakılıyor. Ama şöyle, büyük bir ateş hazırlıyorlar, cesedi içine atıyorlar. Alevler cesedi sardığı zaman karısı da kendisini ateşe atıyor. Ölmüş kocasının cesediyle beraber diri diri yanıyor. İnanışlarına göre öteki dünyada bu kadınlar en itibarlı yere giderlermiş. Size belki mübalağa gelir ama ben pek çok kadının böyle diri diri yandığını gördüm diyor Marco Polo. Evet, İngiliz işgaline kadar bu devam etti. Hindistan'daki Müslüman hükümdarlar çok sıkı tedbirler aldılar bu kadınların kocalarıyla beraber yakılmasına. Fakat halkın inanışlarına mani olmak çok zor. İngiliz işgali sırasında da bu tür davrananlar çok sıkı bir şekilde cezalandırılıyorlardı. Yakın zamana kadar tek tük hala kadınların kocalarıyla beraber yandıkları Hindistan'da vaki. Daha önce değerli dinleyiciler, Hindistan'daki Hindular ölülerini Ganj nehrine atıyorlardı, mukaddes saydıkları. Fakat daha sonra burada timsahlar yiyordu bu ölüleri ve böylece cennete gittiğine inanıyorlardı. Fakat zamanla sari hastalıklar baş gösterince bunlar ölülerini yakmaya başladılar. Papazları, brahmaları böyle karar verdi ve ondan sonra ölüyü yakmaya başladılar. Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler ölülerini gömerler. Budistler, Hindular ölülerini yakıyorlar. Orada öyle bir adet var. Burada halk ineğe tapıyor. İneğe tapmanın iyi bir şey olduğunu söylüyorlar. Kimse inek eti yemiyor. İneği öldürmek de çok yasak. Sadece burada Gavi denilen bir grup insan var. Onlar sadece inek eti yiyorlar. Onlar da ineği kesmiyorlar, öldürmüyorlar. Ancak hayvan herhangi bir sebeple ölürse o zaman inek etini yiyorlar. Hindistan'da kadın, erkek, çoluk çocuk yere oturuyorlar. Hatta hükümdar ve yakınları bile toprağa oturuyor. Böyle bir inanışları var. Günlük adetlerinden birisi şu: kadın, erkek, herkes soğuk suyla günde iki defa yıkanıyor. Bir sabahleyin, bir de akşamüstü. Günde iki defa yıkanmayanlara kötü gözle bakıyorlar. Yine burada insanlar canlı varlık öldürmüyorlar, hayvan öldürmüyorlar. Mesela bir koyun kesip yemek istedikleri zaman başka dinden birisini bulup hayvanı ona kestiriyorlar. Hinduizm'de ve Budizm'de tenasuh inancı olduğu için bunlar atalarının o hayvan olduğunu, olabileceğini düşünerek et yemiyorlar, hayvan yemiyorlar şimdiki vejeteryenler gibi. Ama böyle bir hile bulmuşlar. Yemeklerinde daima sağ elle yiyorlar. Sol ellerini yiyeceğe sürmüyorlar. Bu da Müslümanlardan gelme bir inanç olsa gerek Hindistan'da. Marco Polo Hindistan intibalarını bitiremedi ama bizim müddetimizin sonuna geldik. İnşallah bir başka programda Marco Polo'nun Hindistan hatıralarından anlatmadıklarımızı da anlatırız. Ama haftaya tekrar buluşuncaya kadar hepiniz hoşça kalın.
Hatıralar.